Ayrım 53.
Öteden beri alışılmış olan bir anlayışın tersine olarak Kant, duyu bilgisine temel olan entelektüel bir bilgi kabul eder. Çünkü ona göre bizim deneyden önce olan bir takım ana kavramlarımız, kategorilerimiz var. Biz bunları deneyin içine yerleştiririz. Deney ancak bu salt kavramlarla bir düzen kazanıp bir bilgi olur. Kategoriler deneye form bakımından bir çerçeve sağlarlar. Yeşili duyumluyorum yerine bu yeşil bir şeydir demeye olanak verirler. Kategoriler objektif a priori'dirler. Yani objeye uyan a priori formlarıdır. Deneye düşüncenin salt formları bir düzen kazandırıyor. Çünkü Kant'ın kendi deyişiyle anlığın kendiliğinden değil, duyarlığın ise alırlığı vardır. Başka türlü söylendiğinde bilgide etkin olan yön anlık, edilgili olan yönle duyarlılıktır. Ve ancak bu iki bilgi yetisi bir araya gelip de birlikte çalıştıklarında bilgi oluşur. Bu anlayışını Kant şu tanınmış formülle dile getirmiştir. Görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür. Salt aklın kritiğinin başlıca düşüncelerinden biri ve Kant'ın bilgi konusunda bir temel anlayışı olan bu formülün demek istediği şudur. İçerikleri olmayan yani içleri görü ile, duyusal öğe ile dolmamış olan kavramlar, içleri boş birer kabuk gibidirler. Kavramsız görüler ile de bir şey kavranamaz çünkü bu duyu öğeleri yalnız başlarına şekilsiz bir yığındırlar. Deney sadece a posteriori, duyusal verilerden ibaret olsaydı hiçbir formu olmayan bir sıvıya benzer, dolayısıyla kavranamazdı. Bu formsuz sıvıyı ancak önceden hazır olan a priori bir kap, anlığın salt formları kategoriler içine yerleştirmekle kavrayabiliriz. Onun için Kant, formel mantık gibi salt anlığın içinde kapanıp kalmayan, tersine dışarıya çıkıp objeler alanına mümkün deneyin dünyasına uzanan bir transendal mantık geliştirir. Yalnız bu mantık mümkün olan deneyde durup kalır. Bunun ötesine geçerek nesnenin kendisine kadar uzanmaya kalkmaz. Yani transendant değildir. Bilginin entelektüel bir temel üzerinde oluştuğu düşüncesinde Kant, salt anlık, intellect form fenomenlere yasasını dikte eder, sözüyle anlatmaya çalışmıştır. O zamana kadar bağlı kalınan bir anlayışı alt üst eden bu düşüncesini Kant, Kopernikus devrimine benzetir. Çünkü öteden beri düşünmenin kendi objelere göre ayarlandığı, yani nasıl düşünmesi gerektiği anlığa objelerin dikte ettirdiğini ileri sürüyordu. Şimdi Kant bu oranı tersine çevirerek objelere formlarını salt anlık dikte eder demektedir. Doğa bilgisinde mümkün deneye uzay ile zamandan başka bir takım a priori formlar, Kant'ın deyişiyle kategoriler aktararak deneyin dağınık verilerini ve çeşitliliğini bunların içinde derleyip topluyor, birleştirip düzenliyoruz. Kategorilerin gördüğü iş, deney verilerini birbirine bağlamak, birleştirmek işidir, bir sentezistir. Böyle bir görevleri, fonksiyonları olan kategorileri Kant, Aristoteles'ten beri gelen yargılar çizelgesine paralel olarak türetir ve bu çizelgedeki 12 yargının her birinin karşısına belli bir kategori koyar. Bu da biz deney verilerini 12 bakımdan birbirine bağlıyoruz. Deneyin ham malzemesini bu 12 kategoriye göre şekillendiriyoruz demektir. Burada doğa bilgimizin nasıl şekil kazandığını en kestirmeden gösterecek tek bir kategoriyi örnek olarak inceleyelim. Yargıları bağıntı bakımından aldığımızda bunların arasında kategorik denilen bir yargı formu vardır. Bunu karşılayan kategori töz ve ilinek kategorisidir. Örneğin kar ediyor önermesinde konu olan kar bir nesnedir, bir şey bir nesne olarak da deneyde yoktur. Deneyi sadece gözlemden çıkarılamaz. Düşüncenin bir salt formunu, bir a priori kategoriyi, burada töz ilinek kategorisini önceden deneyin içine yerleştirmemiş olsaydık böyle bir şey olmayacaktı. Anlığın salt kavramları, kategoriler yanında doğa bilgimizi kurmada payı olan ikinci etken de salt yargılardır. Bunlar da fenomenlerin düzenlenmesine yararlar. Örneğin doğada tözün, maddenin miktarı ne azalır ne çoğalır yargısı fenomenleri bir düzen içine birleştirmekte, onlara bir bağlantı, bir form kazandırmaktadır. Salt yargılar ile de doğa yasalarını kurarız. Bütün bunlarla da fenomenlerin şekilsiz çokluğu, şekli ve birliği olan bir düzen haline gelmektedir. Çünkü önce töz ilinik kategorisi ile nesne, şey, madde denilen birlik meydana geldi, sonra da bir salt yargı ile nesneler arasında bir bağlantı, bir birlik kuruldu. Bunların olmasıyla da doğa dediğimiz şey meydana gelmiş oldu. Çünkü doğa bir takım nesneler ile bunlar arasındaki bağlantılardan, yasalardan ibarettir. İşte bütün bunlar anlığın bir birleştirme, bir bağlama yapısında yerleşik olan a priori bir sentez yeteneği sayesinde olmaktadır. Bu sentez ise a priori olduğu için doğa bilgimiz de kesin olabiliyor. Çünkü zorunlu ve tümel geçer olması a priori'nin ayırıcı niteliğidir. Düşüncenin yapısını inceleyen Transcendental Logic 1. bölümünde Kant fiziğin bilgisi teorisini geliştirdikten sonra ikinci bölümünde eserin asıl maksadı olan metafiziği, daha doğrusu 18. yüzyılın rasyonalist metafiziğini eleştirmeye geçer. Duyulur olmayanın, duyulur üstünün bir bilim olmak istek ve iddiasında olan bu metafiziğin 3 ana konusu vardır. Ruh, evren, tanrı. İşte Kant da metafiziği incelerken bu 3 konunun eleştirmesini yapacaktır. Onun burada göstermek istediği şudur. Akıl ile aklın sonuç çıkarmaları ve metafizik arasında içten bir bağlantı vardır. Çünkü akıl yapısı gereği metafiziğin 3 büyük konusu ile ilgili olan bir takım sonuçlar çıkarır. Şimdi Kant'a göre sağlam bilgi ancak deney verileriyle a priori form öğelerinin karşılaştıkları, birbirleriyle kaynaştıkları yerde meydana geliyordu. Bundan dolayı metafizik de anlığın başlatmış olduğu birleştirmeyi sonunda mutlak, koşulsuz olana kadar götürürse istediği de budur, olumlu bir şey yapmış olur. Kant böyle bir şeyi denemek insan aklının yapısı gereğidir der ve metafiziğin insanda doğal bir yatkınlık olarak bulunduğunu söyler. Bizim bilgi yetimiz öyle yapılmıştır ki bu son sentezis denemesine hep girişiriz, bununla da varlığın son sorunlarını çözebileceğimizi umarız. Ancak Kant göstermek ister ki bu yolda kesin olarak hiçbir şey bilemeyiz. Bu yolda karşımıza çıkan her şey ancak bir kuruntu, bir boş görünüştür. Ve akıl ister istemez bu kuruntulara düşer. İşte aklın eleştirmesini yapmaktan maksat da onun bu yolda nasıl yanılmakta olduğunu ortaya çıkarmaktır. Onun için transzendentale diyalik, yanlış düşünmenin mantığıdır, yanlış sonuç çıkarmaları öğretisidir. Yapısı gereği boş görünüşlere kapılan akıl, ilkeler yetisidir. Aklın ilkelerine ya da kavramlarına metafizik objeler, yani deneyin ötesinde bulunan objeler karşılıklıdırlar. Aklın bu kavramlarına da Kant ideler adını verir. İde, Kant'a göre duyuların kendisine karşılık olarak bir şey sağlayamadıkları zorunlu olan bir salt akıl kavramıdır. Mümkün deneyin dünyasında idelere karşılık olacak bir obje yok, çünkü buradaki her şey zorunlulukla koşullu olan bir şeydir. Bundan dolayı fenomenler ülkesinde koşulsuz olana, mutlağa yani idelere rastlayamayız. Kant, pratik ideleri bir yana bırakarak yalnız üç teorik ideyi, ruh, evren ve tanrı idelerini eleştirir. Burada yalnız evren idesinin kritiğini görelim. Evrenin bütününü bilmek iddiasında kozmolojik ide de salt aklın öteki kavramları gibi mutlak, koşulsuz olanı anlatır. Dolayısıyla da mümkün deneyin ülkesinde yani fenomenler dünyasında kendisine karşılık olan bir şey yoktur. Ama Kant'a göre deneyin üstüne yükselmeye kalkan düşünce zorunlu olarak çelişmelere düşer ya da Kant'ın kullandığı bir deyimle söylersek bir takım anatomiler ile karşılaşır. Kozmolojik ideleri de düşünmeyi deneyince ister istemez çelişmeler düşeriz. Bu yanlış düşünme, düşüncede yanlış bir yol tutumuna neden oluyor. Yanılmadan kaçınmanın yolu elinde sonunda bulunabilirdi. Burada çelişmenin kendisinden kaçınamıyoruz çünkü anatomiler aklın yapısı ile ilişkilidirler. Bundan dolayı onları ortadan kaldıramıyoruz. Kant'a göre bizi antinomiler karşısında bırakan 4 tane kozmolojik ide vardır. Bunların problemleri şöyle formüllenebilir. 1. Evrenin başlangıcı ve sınır sorunu. Evrenin zamanda bir başlangıcı, uzayda bir sınırı var mı yok mu? 2. Maddenin yapısı sorunu. Maddenin artık bölünemeyen son parçaları yani atomlar var mı yok mu? 3. Özgürlük sorunu. Nedenler zincirinde geriye doğru gidersek sonunda artık kendisinin bir nedeni olmayan yani özgür olan bir varlığa varılabilir mi, varılamaz mı? 4. Tanrı sorunu. Evrenin nedeni olan zorunlu bir varlık var mı? Yoksa rastlantılı bir varlık mı bu? Şimdi Kant'a göre bu sorunların hem tezlerini hem de antitezlerini aynı kesinlikle tanıtlayabiliriz. Başka bir deyişle bu sorunları olumlu olarak da olumsuz olarak da yanıtlayabiliriz. Hem evrenin başlangıcı ve sınırı vardır hem de evrenin başlangıcı ve sınırı yoktur diyebiliriz. Hem madde artık bölünemeyen son parçalardan kurulmuştur hem de madde sonsuzluğa kadar bölünebilir diyebiliriz. Hem evrende özgürlük vardır hem de evrende ancak zorunlu nedensel bir bağlantı vardır diyebiliriz. Hem evrende zorunluluk vardır hem de evrende rastlantılar egemendir diyebiliriz. Ama birbirlerine karşıt olan iki önermenin ikisini de doğru saymakla ister istemez çelişmelere düşmüş, anatomilere saplanmış oluruz. Sözü geçen bu anatomilerden yalnız üçüncüsü yani özgürlük anatomisi üzerinde duracağız. Kant'ın da en çok önem verdiği bu anatomidir. Çünkü bu anatominin özünde bulundurduğu istenç özgürlüğü sorununu çözmektir. Kant sonunda insanın maddi yönüyle yani bedeni ve içgüdüleriyle fenomenler dünyasına bağlı olmasına rağmen yine de özgür olabileceğini kabul edecektir. Buradaki sorun nedenselliğin koşulsuz geçerliliği anatomisidir. Kant bu özgürlük anatomisini şöyle formüller. Tez, evrende özgürlük ile olan bir nedensellik vardır. Antitez, evrende özgürlük yoktur. Burada her şey ancak doğa yasalarına göre olup biter. Kant'a göre doğa olayları için kullandığımız nedensellik, evrendeki bütün olayları açıklayacak tek nedensellik olamaz. Bu evren çerçevesinde öyle olaylar var ki bunlar için bir başka çeşit nedenselliği, özgürlük ile olan nedenselliği ele almalıdır. Burada göz önünde bulundurulan bir nedenler dizisini başlatan ilk nedendir ve bundan da iki şey anlaşılmaktadır. 1. Evrenin bir ilk nedeni vardır, ona artık bir nedeni olmadığından özgür diyebiliriz. Nedenler zinciri onunla başlamıştır. O bir başlatıcı nedendir. Nedenler zinciri geriye doğru gidilirse o mutlak olana varılabilir. 2. Bu evrendeki olayların artık hareket halinde bulunan serisi içinde de başlatıcı nedenler, spontan, özgür nedenler ortaya çıkabilir. Bununla da Kant özgür süjeleri amaçlamaktadır. İstediği de istenç özgürlüğü sorununu aydınlatmaktır. Kant anatomileri çözme denemesinde birinci ve ikinci anatomiler için ne o ne de o sonucuna varır. Yani ne tez ne de antitez haklıdır. Üçüncü ve dördüncü anatomilerde ise hem o hem o der. Yani hem tez hem de antitez haklıdır. Bundan sonra da birbirlerini kesin olarak dışınlayan birinci grup anatomiler için üçüncü bir olanak bulur. Evren sonludur ya da sonsuzdur, madde bir yere kadar bölünebilir ya da sonsuzluğa kadar bölünebilir demenin bir anlamı yoktur. Yapılacak şey koşullar zinciri boyunca yürüyüp mutluluğa varacağımızı ummaktır. Çünkü koşullar, nedenler dizisinin bütünü yani evren bize hazır olarak verilmiş değildir. Bize ancak bu diziyi kurmak bir ödev olarak verilmiştir. Bu ödevi de ancak koşuldan koşula ilerleyerek yerine getirebiliriz. Yalnız bu ilerleme bir geriye doğru gidiştir. Deney dünyasını kurmada anlığın bir kural olarak kullandığı regresus, idelerek uygulanınca ideler yönetici ilkeler olurlar. Başka bir deyişle ideler anlığın sentezi ileriye götürülürken kendilerine yönelilecek noktalardır. Regresus'u daima daha ileriye götürmeyi buyuran ilkelerdir. Dört kozmolojik antinominin çözülmesinde dayanılan bir temelde görünüşler ile şeyin kendisi ya da fenomen ile numen arasındaki ayrımdır. Numen özü gereği bilinemez. Biz nesnelerin ancak bize göre oluşlarını yani yalnız görünüşlerini biliriz ama onları oldukları gibi bilemeyiz. Görünüşler, fenomenler deyince bunların arkasında bir şeyin bulunmakta olduğunu da doğal olarak tasarlarız. İşte şeyin kendisi yani numen fenomenlerin ötesinde diye tasarladığımız şeydir. Dolayısıyla da tamamıyla belirsiz ve bilinemez olan bir şeydir. Ancak bir sınır kavramıdır. Anlığın salt formlarının kullanılması bu sınırda sona ermeli, transcendant olmalıdır. Yani kategoriler yalnız fenomenlere uygulanmalı, fenomenler dünyasının dışına çıkıp bunu aşmamalıdır. Şeyin kendisi kavramı bilgimizin sınırını gösteren bir kavramdır. İmdi Kant, evrenin başlangıcı ve sınırı ile maddenin yapısı sorunlarındaki anatomileri çözmek denemesinde boyu sıra gideceğimiz nedenler dizisi numenler olsaydı bu anatomileri çözemezdik diyor. Oysa bunlar uzay ve zaman içinde bulunan fenomenlerdir. Dolayısıyla da bunlar bilme olanaklarımız içine girerler. Buna karşılık özgürlük ve tanrı idelerinin anatomilerini çözmeyi denerken Kant öyle bir takım düşünceler ileri sürer ki bunlarla artık fenomenler dizisi dışına çıkıp büsbütün başka bir alana ancak akılla kavranan bir dünyaya gireriz. İşin içine ahlaki kaygılar karıştığından Kant'ın buradaki tutumu teorik bakımdan pek tutarlı olamıyor. Kant, evren çerçevesindeki bütün olayları tek bir nedensellik ile açıklamanın gerekli olmadığını, doğanın yanındaki bir de özgürlük ile olan bir nedenselliğin de düşünebileceğini söylüyordu. Burada onun istediği özgürlüğü tanıtlamak değil, ancak özgürlüğün çürütülemeyeceğini de göstermektir. Çünkü fenomenler birer numen olsaydı özgürlük kurtarılamazdı. Doğa dediğimiz varlık bilgimizden bağımsız olsaydı özgürlüğü kurtarmayı ummazdık. O zaman bu dünyadaki her şeyin kesin bir zorunluluk içine yerleştirmiş olurduk. Ama durum böyle değil de doğanın objeleri salt fenomenler ise, salt kendi bilgi formlarımız ile kurduğumuz şeyler ise, o zaman arka planda özgürlük diye bir şeyin ortaya çıkacağını bekleyebiliriz. Kant'ın burada göz önünde bulundurduğu yalnız bir nedenler dizisini başlatan insandır. Onun için buradaki sorun hemen bir istenç özgürlüğü sorunu olur ve istenen de doğadaki nedensellik tek nedensellik olarak alınırsa ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya kalınacak olan istenç özgürlüğünü kurtarmaktır. İstenç özgürlüğü de ancak ahlaki bakımdan kurtarılabilir. Çünkü her şey nedenlerle sımsıkı belirlenmiş olsaydı, insanın karşısına ahlaki istekler de çıkarılamazdı. Onu suçlayamaz, ayıplayamaz, sorumlu tutamazdık. O zaman insan nedenler zincirinde istençsiz bir halka olurdu. İşte bu yüzden Kant, insan iki dünyaya da bağlı olan bir yaratıktır diyor. İnsan bir yandan fenomenler dünyasına, duyulan dünyaya, öbür yandan da numen dünyasına, düşünülen dünyaya bağlıdır. İnsan bedeni itilim ve eğilimleri ve psişik güdüleri ile fenomenler dizisi içinde yer alır. Ama bir yandan da bir nedenler dizisini kendiliğinden başlatmak gücündedir. Kant'a göre insanın doğal nedenler zinciri dışında bir takım şeyler yapabilmesi bu düşünceye vardırmaktadır. İnsanın hayatında gereklilik diye bir olgu var ki böyle bir şeyi doğada bulamıyoruz. Gereklilik de bir çeşit zorunluluk, bir çeşit yasadır. Ama doğadakinden büsbütün başka türlü olan bir yasadır. Burada ilk defa olarak kategorik imperatif ile karşılaşmaktayız. Böylece Kant iki türlü özgürlük kavramı geliştirmiş oluyordu. Kozmolojik bakımdan özgürlük bir nedenler dizisini kendiliğinden başlatmak gücü, iki istenç özgürlüğü, duyarlılığın bütün etkilerden kurtulmuş olmak ve insanın nedensellikten başka olan gereklilik yasasına bağlı olması. Bundan sonra Kant bir de karakter kavramını ele alır. İnsanın bir empirik bir de intellegible karakteri vardır. Empirik karakteri insanın fenomenler içinde örülmüştür. İnsan bütün hayatı boyunca dış dünyada olup bitenler karşısında davranışlarda bulunurken bunların arkasında hep intellegible karakteri vardır. Şimdi intellegible karakter deyince tanımı gereği uzay ve zamanla ilgisi olmayan bir şey anlaşılır. Öyleyse nasıl oluyor da zaman dışında olan bu intellegible karakter zaman içinde olup bitenleri etkileyebiliyor? Kant da bu gücünü görmekte ve bu karakter bilinemez ancak düşünülebilir demektedir. Bununla da artık salt düşüncenin dünyasına girmiş oluyoruz. Oysa Kant bu dünyaya girmeyi şimdiye kadar hep yasak etmişti. Kant'ın tutumundaki bu değişiklik teorik akıl karşısında ahlak bilincinin çıkmasından oluşmuştur denebilir. Nedensellik yasası bütün evren çerçevesinde kayıtsız şartsız olarak geçiyorsa, o zaman doğanın bir çocuğu olan insanın da bu yasaya artık hiçbir şekilde kendini kurtaramayacak gibi sıkı sıkıya bağlanması gerekecektir. Burada Kant'ın gönlünde iki ilke çarpışmaktadır. Teorik yönüyle Kant, doğanın sıkı bir nedensel bağlantısı olmalıdır, yoksa sağlam bir doğa bilimi olamaz derken, ahlakçı yönüyle de insan özgür olarak yaratılmıştır. Doğaya bağlı olan bir yanı olsa bile yine özgürdür, çünkü insanın karşısına bir gereklilik çıkıyor. Ona bir takım ahlaki istekler yöneliyor, o bunları yerine getirecek durumda olmalıdır. Bunun için de özgür olmalıdır. İnsana şunu yapmalısın, bunu yapmalısın derken elinin kolunun bağlı olmaması gerekir demektedir. Görülüyor ki doğa üstüne yükseliş Kant'ta özgürlük ile oluyor. Burası Kant felsefesinin ekseni gibidir. Salt akılla kavranana numene açılan bu yol buradan başlamaktadır. Nitekim insanın özgürlüğe dayanan ahlaki yönü artık fenomenler dünyası içinde değildi. Özgürlük ile artık akılla kavranan bir dünyaya, dolayısıyla duyulur üstü olana, yani metafiziğin dünyasına girilmiştir. Salt aklın kritiğinin göz önünde bulundurduğu başlıca bir iş rasyonalist metafiziği eleştirmekti. Bu eleştirmenin sonunda Kant'ın metafizik karşısındaki durumunun ne olduğunu bilmek istersek şunu şöyle söyleyebiliriz. Metafizik deyince duyulur üstünün bilinmesini anlarsak böyle bir şeyi düşünmek istemeyi Kant yersiz bulmaz. Ona göre metafizik insan için doğal bir istidattır. Bu yapısı insanı zorunlu olarak metafizik sorulara sürükler. Ancak son sözü söylemeyi bu doğa fiziğe bırakmalı, bilim niteliğinde olan bir metafiziğe varmaya çalışmalıdır. Bilimsel bir metafiziğin olup olmayacağı konusunda Kant'ın birbirleriyle tam olarak denkleştirilemeyen iki davranışı var. Bir yandan metafizik düşmanı bir anlayış, öbür yandan da pratik akıl temeli üzerine akıl bakımından zorunlu olan yeni bir metafizik kurmak denemesi. Metafizik düşmanlığı, numeni bilemeyeceğimizi ileri süren öğretiye tutarlı olarak bağlı kalmak demektir. Biz ancak fenomenleri, deney çerçevesine girenleri biliriz. Onun için bu çerçeveyi aşandan kaçınmalıdır. Kritikten maksat da duyulur üstüye geçmeyi önlemektir. Salt aklın kritiğinden çıkan başlıca bir sonuç budur. Buna karşılık Kant'ın pratik akla dayanan yeni bir metafizik kurmak isteyişinden şüphe edilemez. Böylece o, teorik akıl ile bilimsel bir metafizik kurulamayacağını göstererek zamanına kadar bu yolda getirilmiş olan metafiziği yıktıktan sonra yeni metafiziği pratik akıl inancı üzerinde, duyguya değil de akla dayandığı için zorunlu olan bir inanç üzerinde kurmayı denemiştir. Onun için Kant metafiziği yıkmıştır demek pek doğru olmaz. Yıktığı bir metafizik yanında kurduğu bir metafizik de var demek daha doğru olur. Kant ahlak konusunu üç büyük yapıtında işlemiştir. Törelerin metafiziğine temel atma, pratik aklın kritiği, törelerin metafiziği. Kant'ın ahlak anlayışını burada onun ahlak konusunda ana yapıtı olan pratik aklın kritiğindeki başlıca düşünceleri daha anlaşılır bir biçimde anlatan törelerin metafiziğine temel atma üzerinde belirtmeye çalışacağız. Araştırmanın ana konusu ahlakın a priori yönüdür. Nitekim yapıtın adındaki metafizik sözü ile de a priori kastedilmektedir. Bilgide de yalnız a priori olan ile ilgilenen Kant'ın ahlakta da a priori araması kesin olan bir ahlak bilgisine varmayı göz önünde bulundurmasındandır. Ahlak alanında da a priori varsa ancak o zaman bilim niteliğinde bir ahlak öğretisi olabilir. Bilgide a priori olmasaydı düzenli bir doğa tablosu yerine gelişigüzel tasarımlar olurdu. Bunun gibi ahlak da gelişigüzel olan istekler ve eğilimlere bırakılırsa tümel geçerliği olan bir ahlak kurulamaz. O zaman ancak bir ahlak tarihi olabilir ama uzay ve zamandan bağımsız bir ahlak olamaz. Ayrıca ahlaki dediğimiz Kant'a göre insanın a priori olan bir yönü, yani aklı ile ilgilidir. Ahlaki içgüdülerde, eğilimlerde ve eğilimlerimizin sonuçlarında değildir. Onun için Kant fenomenler dünyasından gelen bütün etkilerin çok gerisinde bulunan ahlaki özümüze salt istence kadar inmeyi dener. Yapıtta başlıca üç kavram ele alınıp incelenmektedir. İyi istenç, kategorik imperatif ve özgürlük kavramları. Kant şöyle bir düşünceyle söze başlıyor. Doğa insanı bir ereğe göre yaratılmıştır. Bu erek ne olabilir? Birçok ahlak öğretilerinin ileri sürdükleri gibi bu mutluluğa erişmek olsa doğa insanı çok yanlış, çok ters yaratmış demek gerekirdi. Çünkü mutlu olması için insana yalnız itkileri, içgüdüleri, eğilimleri pekala yetişirdi. Nitekim hayvan bu bakımdan pek rahat. İçgüdüleri onu giderecek yere kendiliklerinden götürüyorlar. Bu yüzden hayvan ne günahı biliyor ne de ölüm korkusunu. Ama insanda içgüdülerden başka bir de akıl var. İşte bu akıl denilen güç de, kılı kırk yaran bu yeti de insanı hiçbir mutluluğa götüren şey değil. Mutluluğa ulaştırmada hiç de iyi bir kılavuz değil. Bu anlayışının mantıki sonucu olarak Kant bundan dolayı diyor, doğa insan için mutluluktan başka bir şeyi göz önünde bulundurmuş olacaktır. İnsan fenomenler dünyasında mutlu olsun diye belirlenmiş olamaz. O bütün yaratıklar arasında aklı olan tek yaratıktır. Akıl da insanı fenomenler dünyası üstüne yükseltip ona bir değer, bir onur kazandırır, ona başka bir dünyadan gelen bir sesi işittirir. Bu ses de ahlak yasasıdır, kategorik imperatiftir. Kant'a göre dünyada, dünyanın dışında bile iyi istençten başka koşulsuz iyi sayılabilecek bir şey yoktur. Başka bir deyişle dünyada ancak tek umutlar değer vardır. O da iyi istenç ya da salt istençtir. İmdi iyi istenç ne demektir? İnsan yapısı gereği yalnız mutluluğa yönelmiş olamayacağına göre geriye ödevden başka bir şey kalmamaktadır. Ödevde aklın sesi, dolayısıyla da insanın en yüksek değeri dile gelir. Ama insan yalnız aklı olan bir yaratık değil, onda bir de doğal bir yön vardır. İnsanın içgüdüleri, eğilimleri de var. İmdi aklın sesi olan ödev ile doğal eğilimler karşılaşınca ya çatışabilirler, yani ödevin emrettiği ile içgüdülerin istediği arasında bir uyuşmazlık olur, ya da uyuşabilirler, yani ödev ile eğilim arasında bir uyum kurulmuş olabilir. Her ikisi de aynı şeyi isteyebilir. Kant'a göre ödev ile eğilimin bu uyuşmalardan doğan eyleme iyi diyemeyiz. Bu ancak bir rastlantıdır. Oysa bir eylemin iyi olabilmesi için hiç koşulsuz olarak ödevden çıkmış olması gerekir. Ancak ödevin belirlemiş olduğu bir istenç iyidir. Demek iyi istenç kavramının birinci belirtisi eylemin salt ödevden doğmuş olmasıdır. Bu kavramın ikinci belirtisinde Kant şöyle formüller. Ödevden doğan bir eylemin ahlaki değeri kendisiyle varılmak istenen erekte değil, bu eylemin kararını verdiren maksimededir, yani kural ilkededir. Buradaki erek yerine eylemin fenomenler dünyasında bulunan bir sonucu gözetmesi de diyebiliriz. İşte Kant'a göre bir eylem dışarıda bulunan bir sonuç yüzünden değil, ancak kendisine dayandığı ilke yüzünden iyi olur. Eylemin iyi olmasının ölçüsü, başardığı, gerçekleştirdiği şey olmayıp dayanağı olan ilkedir. Ancak o ilke a posteriori ya da a priori olabilir. Kişi istencini ya a priori bir kurala ya da doğal motiflere, duygular, itkiler, sonuçlara göre belirleyebilir. Ama bir eylemin iyi olabilmesi için a priori bir motife göre, yani aklın buyruğuna, ödeve göre belirlenmiş olması gerekir. Dolayısıyla burada sözü geçen maksim, ödev maksimidir. Ödev de aklın buyruğu olduğundan objektif, zorunlu ve tümel geçerdir. Kant'ın aradığı hep bu çeşitten yasa niteliği olan şeylerdir. Nitekim ödev de yasaya karşı duyulan saygıdan doğar. Yalnız Kant'a göre bu dünyada iki türlü yasallık vardır. Bir yanda doğa yasaları var, bunlar bir zor niteliği taşıyan yasalardır. Doğa olayları karşısında şöyle ya da böyle olmaları gerekirdi demenin yeri yoktur. Doğa olayları öyle ya da böyle olmak zorundadırlar. Onun için onların karşısına bir takım buyruklar ile çıkamayız. Onlara şöyle olman, böyle davranman gerekir diyemeyiz. Öbür yandan da ahlak yasaları vardır. Bunlar gereklilik yasalarıdır. İstenci olan bir kişiye, özgür bir sujeye seslenirler. Bundan dolayı insana şöyle yapmalısın, böyle davranmaman gerekir gibi bir takım emirlerle yönelebiliyoruz. Bunu yapabiliyoruz çünkü ahlak dünyasında, doğa dünyasında olduğu gibi yalnız cansız bir zorunluluk, kör bir mekanizm yok. Burası büsbütün başka türlü bir yasası olan bir dünyadır. Törelerin metafiziğine temel atmanın ikinci ana kavramı olan kategorik imperatifin, yani kesin emirin, Kant aynı şeyi türlü bakımlardan görünmüş olarak anlatan üç formülünü verir. Önce de emirleri hipotetik ve kategorik diye ikiye ayırır. Hipotetik emirler bir koşula bağlı olan emirlerdir. Bunları şöyle formülleyebiliriz. Şöyle bir şeyi elde etmek istersen şöyle davranmalısın. Dolayısıyla da bu şeyi elde etmek istemeni bu emirler ilgilendirmez. Buradaki koşula değer vermeyen bir kimse bu emirleri yerine getirmeyebilir. Örneğin bu dünyada herkes mutlu olmak ister, bu herkes için gerçek bir amaçtır. Bu bakımdan şöyle bir soru ile karşılaşırız. Mutlu olmak için nasıl yaşamalıyım? Yanıt olarak da bir sürü emir gösterilebilir. Ayağını yorganına göre uzat, ölçülü yaşa, alçak gönüllü ol, kimseyi incitme ve benzeri. Bütün bu emirler hipotetiktirler. Çünkü bir amaca, örneğimizde mutluluğa ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken koşulları göstermektedirler.